Ayrım 9, sayfa 107, konu başlığı, milli bilinci kuvvetlendirmek. Okumaya başlayacağım bölümün altı çizilidir. Toplumsal gruplar başlıca üç kısma ayrılır. Aile toplulukları, siyasi topluluklar, mesleki topluluklar. Bunlar arasında en önemli olan siyasi topluluklardır. Çünkü siyasi bir topluluk, kendi başına yaşayan bağımsız yahut yarım bir heyettir. Aile topluluklarıyla mesleki topluluklarsa bu heyetlerin parçaları, kısımları mahiyetindedir. Altı çizili bölüm sona erdi. Yani siyasi topluluklar birer toplumsal organizmadır. Aile toplulukları bu organizmanın hücreleri, mesleki topluluklarda organları yerindedir. Bundan dolayıdır ki aile ve meslek topluluklarına ikincil topluluklar adı verilir. Siyasi gruplarda başlıca üçe ayrılır. Toplanma, parantez içinde cemia, topluluk, parantez içinde camia, toplum, parantez içinde cemiyet. Toplanma, bir kavmin yalnız küçük bir kısmının siyasi bir heyet halini almasıyla teşekkül eder. Mesela bir kavim bağımsız aşiretlere ayrılınca bu aşiretlerden her biri bir toplanmadır. İlkel kavimler hep toplanma hayatı yaşarlar. Bir zaman gelir ki toplanmalardan biri diğerlerini fethederek ve etkileyerek hakimiyeti altına alır. Fakat içine aldığı toplanmalar genellikle kendi kavmine mensup aşiretler değildir. Başka kavimlere yahut başka dinlere mensup toplanmaları da mağlup ederek kendine tabi kıldığından ortaya çıkan yeni heyet tek türlülüğünü kaybeder, çeşitli kavimlere ve dinlere mensup toplanmalardan oluşmuş bir karışım şeklini alır. Bu karışıma topluluk adı verilir. O halde bütün feodal beyliklerde tüm topluluklar topluluk mahiyetindedirler. Çünkü bu siyasi heyetlerde başka başka kavimlere ve dinlere mensup toplanmalar mevcuttur. Yine bir zaman gelir ki bu topluluklarda çözülmeye başlar. İmparatorluk içinde dil ve kültürce ortak bulunan toplanmalar toplumsal bir şekilde birleşerek ortak bilince, ortak ülkeye sahip bir milliyet halini alır. Bu milliyet, milli bilince sahip olduktan sonra artık uzun müddet bağımlılık halinde kalamaz. Er geç, siyasi istiklalini elde ederek bağımsızlığa sahip siyasi bir heyet haline girer. İşte ancak bu tek türlü, birleşik ve bağımsız heyete toplum adı verilebilir. Bu toplumlara aynı zamanda millet adı da verilir. Demek ki hakiki toplumlar ancak milletlerdir. Lakin kavimler birdenbire millet haline giremiyorlar. Başlangıçta toplanmalar halinde içtimai hayatın adeta çocukluk devresini geçiriyorlar. Sonra bir topluluğun içine girerek orada da içtimai hayatın uzun bir çıraklık devresini geçiriyorlar. Nihayet imparatorluğun zulmünden şikayetçi olarak bağımsız hayatlar yaşamak üzere topluluktan ayrılıyorlar. Topluluk hayatı mahkum kavimler için zararlı olduğu derecede hakim kavim için de zararlıdır. Buna kendi kavmimizden daha açık bir misal olamaz. Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu iken bu topluluğun vücuda getirdiği feodalizm içinde reaya halini aldılar. Aynı zamanda hayatlarını topluluğa asker ve jandarma vazifelerini ifa etmekle geçirdiklerinden irfanca ve iktisatça yükselmeye vakit bulamadılar. Diğer kavimler Osmanlı topluluğundan bilgili, medeniyetli ve zengin bir halde ayrılırken, zavallı Türkler ellerinde kırık bir kılıçla eski bir sapandan başka bir mirasa nail olamadılar. Bununla birlikte bir insan için çocukluk ve çıraklık devirlerinden geçmek nasıl mecburi ise, bir kavim için de toplanma ve topluluk stajlarını yapmak öylece zaruridir. Her kavim ancak bu aşamalardan geçtikten sonradır ki cemiyet ve millet haline gelebilmiştir. Şu kadar var ki cemiyet hayatına çabucak ulaşan hakim bir millet, toplanma devrini daha az zararlı olarak geçirebilir. Mesela İngiliz kavmi henüz İskoçya, Galler ve İrlanda ülkelerini fethetmeden evvel cemiyet halini almıştı. Halkın seçtiği mebuslar, lordlarla birleşerek memleketi idare ediyordu. Saray bir gölgeden ibaret kalmıştı. Binaenaleyh bütün meseleler sarayın menfaatine değil, halkın faydasına uygun bir surette hallolunuyordu. İngiliz kavmi bundan 500 sene evvel işte bu suretle kendi işlerini temsilcileri vasıtasıyla düşünüp karar veren uyanık bir millet haline girmişti. Asırlarca İngiliz parlamentosu özellikle Anglo-Saksonlardan oluşmak üzere müzakere etti. İçlerinde milli siyasete mani olacak hiçbir yabancı unsur, gayrimilli akımlara sürükleyecek hiçbir yabancı fert mevcut değildi. İngilizler tam 400 sene bu samimi ve dışa kapalı meşrutiyet hayatını yaşadıktan, milli kültür ve milli seciyelerini artık bozulmaz ve değişmez bir katılık haline getirdikten sonradır ki, İskoçya, Galler ve İrlanda ülkelerini fethederek İngiltere'ye ilhak eylediler. Fakat bu ilhak yalnız siyasi bir ilhaktan ibaretti. Hiçbir vakit İngilizler bu üç yabancı kavmin İngiliz cemiyetine, Anglo-Sakson milletine iltihak etmesine meydan vermediler. Memleket sanki yine eskisi gibi yalnız İngilizlerden oluşuyormuş gibi, özellikle İngiliz menfaati ve İngiliz ülküsü bakış açısından idare olundu. Daha sonraları Amerika gibi, Hindistan gibi, Güney Afrika gibi, Mısır gibi, Avustralya gibi sömürgelere sahip oldular. Fakat yine daima parlamento İngiliz parlamentosu halinde, kabine Anglo-Sakson kabinesi halinde kaldı. İngiliz milleti gittikçe büyüyen siyasi topluluk içinde kendi benliğini bir an olsun hiç unutmadı. İşte İngiliz milletinin asırlardan beri cihan siyasetinde hükümran olmasının sebebi budur. Görülüyor ki bir kavim ancak kendi kendini milli bir parlamento ile idare eden hakiki bir millet haline geldikten sonra yüksek ve samimi bir cemiyet hayatı yaşayabilir. Avrupa'nın diğer kavimleri bu hakikati pek geç anlayabildiler. Çünkü Avrupa'nın diğer sahalarında halklar ve ülkeler hükümdar ailelerinin esirleri ve malikaneleri hükmündeydi. Bir hükümdar kızını evlendirirken memleketin bir kısmını ona çeyiz verebilirdi. Bir hükümdar vilayetlerden birini başka bir hükümdara hediye edebilir yahut satabilirdi. Miras yoluyla memleketin bir kısmı yabancı bir hükümdarın eline geçebilirdi. Özetle halkların, kavimlerin hiçbir mevcudiyeti yoktu. Esamesi okunmazdı. Devlet demek, hükümdar demekti. Bu düstur yalnız 14. Louis'e mahsus değil, İngiltere'den başka bütün Avrupa devletlerinin siyasi anlayışı bundan ibaretti. Fakat milliyet devresi nihayet diğer Avrupa kavimleri içinde doğdu. Hollandalılar, Fransızlar kendi kendini idare eden birer millet halini almaya başladılar. Tarih genel bir kural olarak gösteriyor ki her nereye millet ruhu girdiyse orada büyük bir gelişme ve ilerleme akımı doğdu. Siyasi, dini, ahlaki, hukuki, bedii, ilmi, felsefi, iktisadi, lisani hayatların hepsine gençlik, samimilik ve tazelik geldi. Her şey yükselmeye başladı. Fakat bütün bu terakkilerin fevkinde olarak yeni bir özelliğin ortaya çıktığını da yine bize mukayeseli tarih haber veriyor. Milli vicdan nerede teşekkül etmişse, artık orası sömürge olmak tehlikesinden ebediyen kurtulmuştur. Gerçekten de bugün Milletler Cemiyeti, Almanya'yı bir sömürge halinde Fransa'ya takdim etse, acaba Fransızlar bu hediyeyi kabule cesaret edebilirler mi? Macaristan'ı Romanya'nın, Bulgaristan'ı Yunanların mandası altına koymak istese, bu iki devlet şu mandaları kabule yanaşabilir mi? Şüphesiz hayır. Çünkü mandacı olmak isteyen bir devlet, mandası altına girecek memlekette kolayca hakim olmak ister. Halbuki milli vicdanı uyanmış bir ülkeye kocaman ordular gönderilse bile orada en küçük bir nüfus kazanmak mümkün değildir. İngilizler Trakya ile İzmir'i Yunanlıların, Adana ve havalisini Fransızların, Antalya'yı İtalyanların mandası altına vermesi İstanbul'u kendi eline geçirmek içindi. Bütün bu devletler Anadolu'da milli vicdanın uyandığını, Yunan ordularının milli kıyam karşısında birer birer eridiğini görünce bu ham sevdalardan vazgeçmeye başladılar. Amerika'nın ne Ermenistan'da ne de Türkiye'de manda kabulüne yanaşmaması da buralardaki milli vicdanın şiddetini göstermesinden dolayıdır. Halbuki İngilizlerle Fransızlar Arabistan'ı aralarında taksim etmekte hiçbir mahsur görmediler. Çünkü bütün aşiretleri toplanma hayatı yaşayan, şehirlere henüz toplum devresine gelmemiş olan Arabistan'da milli bilincin henüz uyanmamış olduğunu biliyorlardı. Görülüyor ki son asırlarda milli bilincin uyandığı yerlerde artık imparatorluk kalamıyor, sömürge hayatı devam edemiyor. Rusya, Avusturya ve Türkiye imparatorluklarının çözülmesi Dünya Savaşı'nın bir neticesi değildi. Dünya Savaşı daha önceden esaslı sebeplerin hazırlamış olduğu bir sonucun çıkışına tesadüfi bir araç olmaktan başka bir rol oynamadı. Eğer bu imparatorlukların içinde yaşayan kavimler, milli bilince sahip ve artık mahkum olarak yaşaması mümkün olmayan ülkülü milletler bulunmasaydı, Dünya Savaşı bu imparatorlukları deviremezdi. Nasıl ki Alman devleti tek türlü bir milletten oluştuğu için, Fransızların bu kadar tahripkarlığına rağmen bir türlü yıkılmıyor. Hatta ileride Avusturya camiasından ayrılan Avusturyalı Almanlarla birleşeceği için Dünya Savaşı'ndan daha kuvvetli çıkmıştır da denilebilir. Bir taraftan Avrupa'da bu netice doğarken, diğer taraftan Asya'da başka neticeler doğuyordu. Suriye, Irak, Filistin, Hicaz ülkeleri Türkiye topluluğundan ayrılmakla beraber istiklale nail olamadılar. Çünkü buralarda oturan cemaatlerin milli bilinci tamamıyla uyanmamıştı. Şüphesiz buralarda milli bilinç uyandığı gün artık Fransız ve İngiliz mandaları bir saniye bile duramayacaklardır. Nasıl ki İngiltere Devleti Dünya Savaşı'ndan galip çıkmakla beraber İrlanda'nın, Malta'nın, Mısır'ın özerkliklerini yani bağımsızlığa doğru ilk adımlarını kabule mecbur oldu. Avustralya, Kap, Kanada, Yeni Zelanda gibi Anglo-Saksonların yaşadığı ülkelerde tam özerklikler kabulüne mecburiyeti hissetti. Tarihin ve günümüzün şu şahitlikleri bize gösteriyor ki, bugün Avrupa'da milli vicdana sahip olmayan hiçbir kavim kalmamıştır. Binaenaleyh, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sömürge tesisine imkan yoktur. İslam aleminde de artık sömürge hayatına son vermek için Müslüman kavimlerde milli bilinci kuvvetlendirmekten başka çare yoktur. O halde ne yapmalı? Her şeyden evvel gerek memleketimizde, gerek diğer İslam ülkelerinde daima milli bilinci uyandırmaya ve kuvvetlendirmeye çalışılmalı. Çünkü bütün ilerlemelerin kaynağı milli bilinç olduğu gibi milli bağımsızlığın çıkış ve dayanak noktası da yalnız odur. Konu başlığı: Yeni hayat ve yeni kıymetler. Biz siyasi inkılabı yaptıktan sonra ikinci bir vazifenin önünde kaldık. Toplumsal değişimi hazırlamak. Siyasi inkılap, meşrutiyet mekanizmasının hükümete tatbiki demek olduğu için gerçekleşmesi pek kolaydı. Fakat toplumsal değişim mekanik bir fiille değil, organik bir gelişmeyle hasıl olabileceği için gayet güçtür. Siyasi inkılabın gerçekleşmesi için hürriyet, eşitlik, kardeşlik gibi meşrutiyetin ruhunu temsil eden kuvvet fikirlerin yayılması kafiydi. Halbuki toplumsal inkılap, kuvvet hislerin gelişme ve yükselmesine bağlıdır. Fikirlerin kabul ve reddi, zihnin iradesi dahilindedir. Hisler, asırlarca süren toplumsal alışkanlıkların izleri olduğundan kolayca başkalaşamaz. O halde toplumsal inkılap, bundan sonra bütün kuvvetimizle çalışacağımız en güç ve en uzun bir çabadır. İçimizde Müslüm olmayan unsurlar var. Bunlar eskiden beri siyasi hayattan uzak bulundukları için yalnız iktisadi bir hayat yaşamışlar. Hükümetimiz her unsuru kendi cemaat teşkilatında serbest bıraktığından bu özel oluşumlar toplumsal girişimlerin anası olmuş. Bu suretle Müslüm olmayan vatandaşlarımız da eskiden beri iktisadi girişimlere, toplumsal örgütlenmelere büyük bir kabiliyet husule gelmiş. Siyasi inkılaptan sonra toplumsal bir inkılaba lüzum olduğunu hepimiz birlikte hissettiğimiz zaman, Müslim olmayan vatandaşlarımız iktisadi ve içtimai hayatlar dairesinde böyle uygun bir duruma sahiptiler. Siyasi meşguliyetler biz Müslümleri iktisadi ve içtimai hayatlar itibariyle pek zayıf bırakmıştı. Toplumsal inkılap ne demektir? Eski hayatı beğenmeyerek yeni bir hayat başlatmak. Bilirsiniz ki hayat tabiri gayet geniş bir manaya işaret eder. Bu kelimede iktisadi, ailevi, bedi, felsefi, ahlaki, hukuki, siyasi hayatlarda anlatılır. Yeni hayat demek, yeni iktisat, yeni aile, yeni estetik, yeni felsefe, yeni ahlak, yeni hukuk, yeni siyaset demektir. Eski hayatı değiştirmek, iktisadi, ailevi, bedi, felsefi, ahlaki, hukuki, siyasi özellikleriyle yeni bir yaşayış yaratmakla kabil olabilir. Yine bilirsiniz ki, bir hayatın mahiyetini şekillendiren etkenler, onun rağbet ettiği kıymetlerdir. Eski hayatın kendine mahsus iktisadi değerleri olduğu gibi, ailevi, bedi, felsefi, ahlaki, hukuki, siyasi değerleri vardı. Eski hayatı beğenmemek, bu değerleri takdir ve onlara rağbet etmemek demektir. Yeni bir hayat başlatmaya çalışmak, bu şubelerin her birine ait gerçek değerleri aramak ve onlara revaç vermek mecburiyetindedir. Yeni hayatı gaye edinenler, bu gerçek değerleri aramak ve onlara revaç vermek mecburiyetindedir. Yeni hayatı gaye edinenler, bu gerçek değerleri arayan gençlerdir. Yeni hayat anlaşılmak için evvelce bu gerçek değerlerin bilinmesi lazımdır. Acaba bu değerler biliniyor mu? Bu soruya kesin bir cevap verebileceğimize hükmederseniz aldanırsınız. Evvela bilmelisiniz ki bir değer anlaşıldığı dakikada takdir olunur. Takdir olunduğu dakikada da revaç bulur ve o andan itibaren hayatımızda hüküm sürmeye başlar. O halde gerçek değerleri şimdiden bilinmesi, onların şimdiki hayatımızda hakim bulunması demektir. Böyle bir şey farz ettiğimiz takdirde, yeni hayata ve yeni kıymetlere ne lüzum var? Eski hayatımızın kıymetleri en doğru kıymetlerdir. Toplumsal değişime lüzum yoktur. Biz eski hayatı ve eski değerleri beğenmiyoruz. Yeni bir hayat ve yeni değerler istiyoruz. Demek ki henüz tanıyamadığımız birçok değerler var. Yeni bir hayat var ki biz henüz onu yaşamak değil, hayal bile etmemişiz. Siz diyeceksiniz ki, şimdiye kadar yaşayamadığımız ve henüz hayal bile etmemiş olduğumuz bilinmezli bir hayattan ne anlaşılır? Ve bu hayatı oluşturan bilinmez değerleri düşünmekten ne fayda hasıl olur? Bu itirazınız biraz mantıklıdır, fakat psikolojik değildir. İnkar edemezsiniz ki, bu ana kadar insaniyeti yükselten tek etken ülkülerdir. Ülküler belirsiz ve bilinmez bir takım gayelerdir ki, insanları ancak belirsizliklerindeki cazibeyle, bilinmezliklerindeki sihirle sürüklemişler, ilerlemeye doğru götürmüşlerdir. Bazı kere bu gayeler aranılmayan, hatıra getirilmeyen başarılara başlangıç olmuştur. İşte size bir iki misal. Simyayı arayanlar kimyayı buldular, yıldızla uğraşanlar gök bilime ait hakikatleri keşfettiler. Haçlı ordusu mukaddes toprağı zapt etmek isterken Arap medeniyetini kazandı. Sosyalizm, feminizm gibi belirsiz gayeler toplumsal adaletin, toplumsal hürriyetin kurulmasına hizmet etti. Evet, bazı sosyalistler, bazı feministler gayelerini açık bir surette tayin etmişler, birer hayali irem, ütopya tasavvuru eylemişler. Fakat açık bir surette görüyoruz ki, sosyalizmin, feminizmin toplumsal hareketleri bu hayali iremlere doğru gitmiyor. Evet, sosyalizm hareket ediyor, feminizm yürüyor. Fakat kuramcıların hayallerinde inşa ettikleri kurgusal cennetlerden uzaklaşarak. Yeni hayatçılar kurgular arkasında koşan bu kuramcılar gibi bir hayali İrem tasavvur etmeyecek, belli bir programla açık bir gayeye doğru gitmeyecek. Yeni hayat bir harekettir. Hem de belirsiz ve dalgalı bir harekettir. Bu hareketin bizi hangi hedefe götüreceği, ne gibi neticeler doğuracağı şimdiden bilinemez, kestirilemez. Yeni hayatın gailesi belli değil, programı yok. Fakat muntazam bir yöntemi var. Program geleceğin bütün safhalarını gören peygamberce bir keşfi gerektirir. Zaten geleceğe ait bir fiili oluşundan önce keşfettiği için program Pişnüvişt namını almıştır. Yöntem bunun gibi gururlu değildir. Yükseklerde uçmaz. İlimlerin usulleri var, programları yoktur. Çünkü ne gibi hakikatler keşfedeceğini evvelce kat'i bir surette tasarlamaz. O, muntazam bir yönteme sahiptir ki yalnız onu takip eder. Hakikatler de yavaş yavaş meydana çıkar. Konu başlığı: Yeni hayatın usulü. Yeni hayatçılar başlangıçta emeklerini parçalamışlardır. Hayatın her safhasına ait kıymetler çeşitli araştırmacılar tarafından özel eserlerde, kitaplarda incelenecektir. Hiçbir araştırmacı kendi çıkarımlarını yeni hayatın kesin hakikatleri suretinde göstermeyecek. Takdir edilecek, hatta öne çıkarılacak yeni değerler ancak geçici ve gelişmeci mahiyetleri içerecek. Kesin değerleri iddia etmemek yeni hayatın en önemli ilkesidir. Yeni hayata ait değer taslakları pek ucuz kitaplarla yayınlanacaktır. Bunlar gerçek değerlerin birer eksik taslağı olmakla beraber eski değerlere tercih edileceği için kuvvetli bir surette takdir edilecektir ve revaç görecektir. Yeni hayata ait incelemeler en uygulamalı ve felsefi kuramlara dayanacak, mümkün olduğu derecede kendince yorumlardan kaçınılacaktır. Yeni hayat kitaplarını yazacak aydın gençlerimizdir. Uzmanlığı olduğu konulara dair birer kitapçık yazması her gençten rica olunacak ve her ferdin kanaati saygıdeğer tutulacaktır. Konu başlığı: Yeni hayatın usulünü biraz daha izah edelim. Doktor Isnard, her şey ilimledir ve insaniyet içindir, diyor. Yeni hayat bugünkü insaniyeti milliyet kavramında gözükür gördüğü için bu ilkeyi her gelişme ilimledir ve vatan içindir suretine çeviriyor. Yeni hayatçıların birinci vazifesi edebiyat, ilim ve felsefe vasıtalarıyla Osmanlılığın kuvvetlenmesini, yükselmesini temin etmektir. Yeni hayat maddeci bir yaşayış değil, milli bir yaşayıştır. Yukarıda Müslim olmayan vatandaşlarımızın iktisadi girişimler ve toplumsal örgütlenmeler hususunda bizden daha tecrübeli olduklarını söylemiştik. Şimdi de onlar için daha uygun olan bir hali izah edeceğiz. Müslim olmayan vatandaşlarımız yeni bir hayat yaşamak için onu uzun uzadıya aramaya hiç ihtiyaç görmediler. Avrupa milletlerinin medeni hayatı onlar için hazır elbise mağazalarında satılan biçilmiş bir kaftan gibi uygun gelmişti. İçimizdeki ekseri Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar derhal Avrupalıların bütün medeni adetlerini, toplumsal mizaçlarını kabul ettiler. Biz İslamlar hayatımızdaki özellikten dolayı medeniyetin bu hazır kurallarını, basma kalıp yaşama biçimlerini taklit edemezdik. Bizim için ısmarlama elbise kabilinden ölçümüze uygun yaşama biçimleri, kurallar lazımdı. Bu vatandaşlar eski hayatı terk eder etmez Avrupa hayatını örnek edindiler. Biz ayrı bir ümmet olduğumuz için bu örneği kopyalamaya yönelmedik. Kendi kafamızdan yeni bir medeniyet kurmaya lüzum gördük. Ve bu lüzumun sevkiyledir ki yeni hayatı tasarladık. Yeni hayat kurulacak bir hayat olacaktır. Yeni değerler Osmanlılığın ruhundan doğacak iktisadi, ailevi, bedi, felsefi, ahlaki, hukuki, siyasi değerlerdir. Osmanlılık yeni bir medeniyet kurabilmek için yeni bir iktisat, yeni bir aile, yeni bir estetik, yeni bir felsefe, yeni bir ahlak, yeni bir hukuk, yeni bir siyaset yorumlayacaktır. Bu milli irfanlar sayesinde Osmanlılığın milli medeniyeti Avrupa medeniyetine gıptalar ilham edecektir. Müslim olmayan vatandaşlarımızın iktisadi, içtimai hayatlar itibariyle bizden daha müsait bir durumda olduğunu söylemiştik. Bu fikir tamamıyla doğru değildir. Onlar ancak yeni hayata ait iktisadi ve toplumsal konularda daha kabiliyetlidirler. Biz yeni hayata girmek için yeni ilimlerin ve yeni felsefenin meşalelerine müracaat edeceğimiz için hayatın bütün safhalarında edineceğimiz meslekler daha çağdaş olacaktır. Mesela biz iktisatta küçük sanatlara tenezzül etmeyecek, doğrudan doğruya fabrikacılığa teşebbüs edeceğiz. Denizlere hakim olmak için ticaret gemilerinin en mükemmellerine sahip olacağız. Toplumsal hayatımız cemaat esasına dayanmayacak. Hür iradelerin mahsulü olan yardımlaşma ve örgütlenme usullerine dayanacak. Medeni hayatın her safhasında en yeni kuramlardan, hakikatlerden istifade edeceğiz. Onlar Avrupa hayatının tereddütsüz taklitçileridir. Biz, yukarıda anlattığımız gibi yeni bir medeniyet hayatı başlatacağız. Hakiki kıymetleri arayacak, bulacak, öne çıkaracağız. O halde toplumsal konularda öteki vatandaşlarımızın bizden daha müsait bir vaziyette bulunduğu yalancı bir hakikatmiş. Yeni hayat, başkalarını parlak ve bizi sönük gibi gösteren bu gibi yalancı hakikatlerin foyalarını meydana çıkaracak. Gösterecek ki Avrupa medeniyetleri çürük, hasta, pörsümüş esaslar üzerine dayanmıştır. Bu medeniyetler çökmeye, batmaya mahkumdur. Hakiki medeniyet ancak yeni hayatın gelişmesiyle başlayacak Türk medeniyetidir. Türk ırkı diğer ırklar gibi ispirtoyla, sefaletle bozulmamıştır. Türk kanı şanlı muharebelerde çeliklenmiş, gençleşmiştir. Türk zekası başka zekalar gibi çürümeye başlamamış, Türk hassasiyeti başka hassasiyetler gibi kadınlaşmamış, Türk iradesi başka iradeler gibi zayıflamamıştır. İstikbalin hakimiyeti Türk direnişine vaat edilmiştir. Alman filozofu Nietzsche'nin tahayyül ettiği insanüstü Türklerdir. Türkler her asrın yeni insanlarıdır. Bundan dolayıdır ki yeni hayat bütün gençliklerin anası olan Türklükten doğacaktır. İznard, İSNARD. Nietzsche, NIETZSCHE. Kitabın sonu, 25 Eylül 2013.